Ayrım 23.
Bu model diğerlerinden bir adım daha ileri giderek Ulster polis gücünün reforme edilmesi ve bölgenin mali yükünü Londra ve Dublin'e adil olarak dağıtacak tedbirlerin alınmasına yönelik önermeler de getirir. 1994'te ise iki değerli araştırmacı Kevin Boyle ve Tom Haddon, Northern Ireland The Choice isimli kapsamlı bir kitap yayınlar. ABD, Kanada, Avustralya gibi İrlandalı göçmenlerle dolu ülkelerde aynı anda yayınlanan bu kitap, yalnızca her köy ve şehirdeki değil, her mahalledeki Katolik ve Protestanların sayısını ve oranını tespit eder. Gelinen demografik noktanın tarihsel sürecini ve göç trendlerini inceler. Bölgelerin ve mahallelerin ufak kantonlar şeklinde bölünme imkanlarını araştırır. İki toplum arasındaki ilişkileri ve toplumların birlikte yaşama isteklerini istatistikler ve anketlerle irdeler. Bölgelerdeki seçim sonuçlarını bölge halkının dini eğilimleriyle karşılaştırır. Hemen hemen her bölgede kendini dini kimliğiyle tanımlamayı reddeden, fakat iki toplumun kaynaşması için çaba göstermeyen apolitik bir grup bulur. Silahlı grupların dayandıklarını iddia ettikleri halk kesimlerinin bu dayanışmayı gerçekten gösterip göstermediğini araştırır. Öte yandan Avrupa'nın dini olarak bölünmüş fakat barış içinde yaşayan diğer toplumlarının idari mekanizmalarını inceler. Hollanda, Katolik ve Protestanlardan oluşmuş halkının birlik ve barış içinde yaşamasını 1917'de gerçekleştirilen yarı resmi bir uzlaşma ile sağlamıştır. Yerel yönetimde çoğunluğun iktidarına izin verilmesine karşın ulusal boyutta iki toplumun karar yetkisi aynıdır. İsviçre'de ise yerel halkın dini ve ırki kimliklerine göre ülke 22 kantona bölünmüştür. Diğer bir bölünmüş Batı Avrupa ülkesi de Belçika'dır. Ulusal bir kimlikle devlet ulus olarak değil de tarihi olayların ve tarihi yönlendirme gücüne sahip güçlü devletlerin itişiyle olmuştur. Belçika 1993'te anayasal bir değişiklikten geçerek üniter yapısını değiştirir ve federal bir devlete dönüşür. Amaç kuzeyde Hollandaca konuşan Flamanları ve güneyde Fransızca konuşan Valonları özel konumlu Brüksel'den kavgasız gürültüsüz idare etmektir. 60'lı yıllarda toplumların kendi küçük silahlı örgütlenmelerini kurup köylerin etrafında nöbet tuttukları hatırlanırsa 90'lı yıllarda bile çözüm aranıyor olması şaşırtıcı değildir. Boyle ve Haddon nihai çözüme yönelik derli toplu araştırmalarının sonucu olarak bir çözüm önermezler. Fakat kitabın önemli bir bölümünü demografik duruma ayırdıkları düşünülürse, bölgenin tekrar bölünmesi üzerine kafa patlattıkları açıktır. Ne var ki Belçika, Hollanda ve İsviçre modellerini izah ettikten sonra bunun imkansızlığını belirtmekten kaçınmazlar. Ciddiyetiyle tanınan New Internationalist dergisi de Mayıs 94 sayısını Kuzey İrlanda'ya ve çözümlere ayırır. Önerilen 7 çözümden ilk 5'i Birleşik İrlanda, bölgenin Birleşik Krallığa tam ve kesin olarak entegre olması, bölgenin yeniden bölünmesi ve toplumların coğrafi olarak birbirlerinden ayrılması, Belfast Parlamentosu'nun kurulması ve egemenliği, beşincisi de statükonun korunmasıdır. Bunların hiçbirinin başarı şansı yoktur. Geriye kalan iki öneri, kondominyum ve Avrupa Birliği'ne bağlı bağımsız bir Kuzey İrlanda'dır. Dergi görüş bildirmemesine karşın kondominyum modeli en akla uygun olanı olarak sivrilmektedir. Kabul gören bütün modellerin ortak noktası Protestan topluma ve onu temsil eden birlikçi partilere olan güvensizliktir. Barışa giden yoldaki en önemli toplantılarsa Dublin ve Londra arasındakilerdir. Bu toplantı Downing Street Deklarasyonu'nu getirir. 1993 aralığında yapılan bu deklarasyonda barış, özveri, ödün, umut, güven, özgürlük, demokrasi kelimeleri sıkça kullanılarak yapılmış anlamsız cümlelerin arasında bazı önemli noktalar vardır. Bölgenin Birleşik Krallığa ya da İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlılığının çoğunluğun kararı ile olabileceği, Londra'nın bölgede hiçbir çıkarı olmadığı, İrlanda Anayasası'ndaki kuzeyi tanımayan maddelerin birlikçileri endişelendirmekte payı olduğu gibi bazı konular tespit edilir. Avrupa Birliği'nin sınırları zaten anlamlaştırdığı ima edilir. Anglo-İrlanda Anlaşması gibi bu da birlikçilerin canını sıkacaktır. İRA ise 94'ün yaz aylarında eylemlerine devam ederken taraftarlarına Totally Unarmed Strategy, TUS, tamamıyla silahsız strateji isimli bir belge dağıtır. Belge kasıtlı olarak basına sızdırılır. Bazı çevreler bunun Tactical Unarmed Strategy, taktiksel silahsız strateji anlamına geldiğini iddia edecekse de oldukça kapsamlı ve gerçekçi yaklaşımlı bu belge, net bir biçimde İran'ın kendi başına ve silahlı mücadeleyle amaca erişemeyeceğini kabul etmekte, diğer Katolik grup ve partilerle, Dublin ve ABD'deki İrlanda lobisiyle işbirliği önermektedir. İran'ın liderlerinin ve üyelerinin çoğu 1969'dan beri süregelen bu savaşın içine doğmuş ve İngilizlerin yalnız silah ve şiddetten anladığına inanarak büyümüşlerdir. Hepsi tutuklanmış, işkence görmüş, hapis yatmış ve yakınlarını bu savaşta kaybetmişlerdir. Silahsız mücadeleyi kabul etmeleri mümkün müdür? İran'ın ateşkesi Ağustos 94'te gelir. 17 ay sürecektir. Sonuçsuz kalan barış çabaları. Ne yazık ki 17 ay süren ateşkes süresince görüşmelerin nasıl yapılacağı hakkında bile ortak bir karar alınamayacaktır. Görünürdeki neden Londra'nın ateşkes öncesi görüşmelerde hiç gündeme gelmeyen bazı koşulları öne sürmesidir. Önce İran'ın silahlarını teslim etmesi istenir. İRA tarihinde yalnızca bir kere yenilgiyi kabul etmiş ve 1922'deki iç savaştan sonra Dublin'deki serbest İrlanda hükümetine boyun eğerek silahlarını gömmüştür. Silahların elden çıkarılması Cezayir, Vietnam, Güney Afrika, Orta Doğu ve Yugoslavya gibi benzeri sorunların yaşandığı hiçbir bölgede barış için bir koşul olarak ileri sürülmemiştir ve İran'ın buna evet demesi olanaksızdır. Tarihe barış yapıcı olarak geçecek olan Mandela, bu talebe tepki olarak şunları söyler. Biz kendi silahlı mücadelemizi askıya alacağımızı bildirdiğimizde, Güney Afrika hükümetinin silahlarımızı teslim etme talebini tamamıyla reddettik ve bunu doğru olan zamanda kendi kararımızla yapacağımızı belirttik. Bunun da ötesinde İran'ın bomba uzmanları, kek yapımında kullanılan şeker ve gübre yapımında kullanılan kimyevi maddelerle bomba imal edebilmektedirler. Şekerin teslim edilmesinin istenmesinin anlamsızlığı açıktır. İkinci koşul Belfast'ta kurulacak bir meclis için seçimlere gidilmesi ve barış görüşmelerinin bu mecliste yapılmasıdır. Bu mecliste protestanların çoğunluğu kaçınılmazdır. İran'ın buna da evet demesi düşünülemez. Son şart ise İran'ın ateşkesin kalıcı olduğunu beyan etmesidir. İRA Ordu Konseyi daha sonra öğrenileceği gibi geçici ateşkes kararını bile 3'e 4 gibi zayıf bir çoğunlukla almıştır. Böyle bir kararın örgütün iç tüzüğü olan Yeşil Kitap'ta önerildiği gibi Ordu Genel Kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Birçok cumhuriyetçi genel kuruldan olumsuz karar çıkma ihtimali büyük olduğu için kararın konseyden çıkartıldığını iddia etmektedir. Bu koşulların hepsinde birlikçilerin kokusu vardır. Konservatif hükümet katma değer vergisini arttırmak ve Avrupa Birliği'ni getirecek Maastricht Anlaşması'nı onaylamak için birlikçi milletvekillerinin oyuna ihtiyaç duymuştur. Karşılığında da barışa gidecek yolda geri adım atmaktan kaçınmamıştır. Zaten hem Londra hem de İRA verdikleri ödünlerden dolayı huzursuzdur. Teröristlerle masaya oturmuş olmayı midesine sindiremeyen Londra, İRA'yı silah teslimine zorlayarak prestijini kurtarma peşindedir. Ateşkes uzadıkça İran'ın yeniden teröre dönmesinin zorlaşacağına inanılmaktadır. Bu arada İskoçya üzerindeyken terörist bir eylem sonucu düşen Panam uçağının sorumlusu, ilan edilen ve Batı ile ilişkilerini düzeltmeye çalışan Libya, 80'li yıllarda İRA'ya verdiği silah ve patlayıcılar hakkında Londra'yı bilgilendirmektedir. Belki de İran'ın silah stoğu korkulacak kadar değildir. İra ise Anglo-İrlanda Anlaşması'na ve Downing Street Deklarasyonu'na sıcak bakarak, adanın tümünü yani 32 vilayeti kapsayan sosyalist cumhuriyet fikrinden uzaklaştığını göstermiştir. Adams'ın, eğer Sinn Féin silahsız mücadeleyi benimserse beni üyesi olarak bulamayacaktır ve McGuinness'in, birçok cumhuriyetçinin ölüm ve zulüm görerek erişmeye çalıştığı amaçları gerçekleştirmeyen hiçbir çözüme razı değiliz dediğini herkes hatırlamaktadır. Adams, 1995'te yeniden basılan bir kitabında, Sinn Féin'in amacının hala 1916 deklarasyonuna dayalı 32 vilayeti kapsayan demokratik ve sosyalist cumhuriyet olduğunu yinelemiştir. İRA üyeleri bu gelişmeden ve kralcı çetelerin duvarlara yazdıkları, İran'ın kayıtsız şartsız teslimini kabul ediyoruz yazılarından rahatsızdır. Londra ise İran'ın teslim olduğu mesajını yaymaya çalışmaktadır. Kuzey İrlanda Bakanı Mayhew, Türk gazeteci Mithat Bereket'e verdiği mülakatta, "Biz başından beri terörizme ödün vermeyeceğimizi ve onlarla pazarlık etmeyeceğimizi açık olarak söyledik. Yasal olmak şartıyla isteklerine şiddet kullanarak değil demokratik yollarla ulaşabileceklerini gösterdik" diyecektir. Londra'nın İrlanda'da 8 asırlık tarihi olan hegemonyası süresince, şiddetle karşılaşıncaya kadar tek bir geri adım atmadığını, gelinen noktaya İran'ın şiddetiyle gelindiğini bilmeyen Bereket ise, bu bakanın gerçek bir sör olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerden örnek almasını öneriyordu. Aslında kimin teslim olduğu konusu tartışmalıydı. İngiliz futbol milli takımının Dublin'de İrlanda takımıyla yaptığı hazırlık maçı, İngiltere'den gelen faşist grupların İRA'ya teslim yok sloganlarıyla, İrlandalı seyircilere saldırmasıyla yarım kalıyordu. 1996 yazında İngiltere'de yapılan Avrupa Kupası maçlarında da İngiliz holiganların sloganı İRA'ya teslim yok olacaktı. Açılış maçında İngiltere'ye 1966'da ilk ve son Dünya Kupası'nı kazandıran takımın hayatta olan oyuncuları takdim edilirken, Jack Charlton alkış yerine yuh alıyordu. Adamcağızın kabahati geçmiş yıllarda İrlanda milli takımını çalıştırmış olmaktı. Öte yandan İran'ın ateşkesine şüpheli bakanlar çoktu. İran'ın savaşı kaybettiğini anladığını ve ateşkesi yeniden örgütlenmek ve kadrolarını eğitmek için kullandığını iddia ediyorlardı. Bu arada 1986'da Sinn Féin'den kopan ve kendini Cumhuriyetçi Sinn Féin olarak takdim eden partinin askeri kanadına dönüşen Ordu Devamlılık Konseyi, İran'ın itibarını kaybedeceği bir anlaşmayı imzalaması ihtimaline karşılık eylemlere başlamak niyetiyle silah ve patlayıcı stoğuna ve nakliyatına başlamıştı. İran'ın ateşkesine şüpheli bakılmasının bir diğer nedeni de İran'ın Katolik toplum üzerindeki kontrolünden vazgeçmemiş olmasıydı. İRA, uyuşturucu tüccarlarının diz kapaklarını kurşunlamaya, pahalı mal satan dükkanları uyarmaya devam etmekteydi. Hırsızlar kadar karısına dayak atan kocalar da İran'ın hedefi olmaya devam etmekteydiler. İRA üyeleri bu durumdan her ne kadar maddi kazanç edinmiyorlarsa da toplum üzerindeki otoritelerinin tadını çıkartmaktadırlar. Barış bu otoriteyi alıp götürecektir. Sorulardan birisi de 400 kadar aktif üyesi olan İRA'nın örgütsel yapısını dağıtmaya hazır olup olmadığı ve barıştan sonra ortalıkta kalacak ve hayatlarında silahlı eylemciliğin dışında başka bir iş yapmamış bu kadrolara ne olacağıdır. İran'ın Batı Belfast'ta halk arasında kemik kırıcılar adı verilen bir timi olduğu ve bu timin ateşkes süresince ateş kesmediği bilinmektedir. Bu tim ateşkes süresince 150'ye yakın cezalandırma eyleminde bulunmuştur. Kırılmaya başlayan barış umutlarını ABD Başkanı Clinton'ın bölgeye yaptığı ziyaret onaramayacaktır. Clinton kendi koltuğunu ve ABD'nin dünya liderliğini bölgede koturacağı bir barışla sağlamlaştırmayı ummaktadır. Clinton'ı karşılayan on binler Belfastlı müzisyen Von Morrison'ın Barış Marşı'na dönüşmüş olan Days Like This adlı şarkısını birazdan söylerler. İyimserlik geri gelmiş gibi gözükse de, gelişmeleri dikkatle izleyen uzmanların umutları tükenmiştir. Clinton'ın getirdiği çözüm ise ziyaretinden önce has adamı Senatör Mitchell tarafından sofraya konmuş olan iki hat projesidir. Bir hatta bütün tarafları kapsayan çözümle ilgili görüşler yapılırken, diğer hatta silahların elden çıkarılması konusu görüşülecektir. Senatör Mitchell'ın bir raporla yazıya döktüğü bu proje, silahların tesliminden önce görüşmelere karşı olan Londra'nın işine gelmez. Sinn Féin ve IRA ise rapora olumlu yaklaşmalarına rağmen ellerindeki silahları illegal olarak niteleyen bu rapordan hoşnut değildirler. IRA, inatçı ve ödünsüz Londra'ya ilk ihtarını hırsızlık ve uyuşturucu ticaretiyle suçladığı 4 kişiyi öldürerek verir. Her ne kadar bu eylemi uyuşturucuya karşı doğrudan hareket isimli bir örgüt üstlense de, bu örgütün İran'ın kontrolünde olduğu bilinmektedir. Aynı dönemde gösterime giren Michael Collins isimli filmde ise, İrlanda tarihini iyi incelemiş olan yönetmen Neil Jordan, Londra'yı uyarı gönderiyordu. Şehir gerillasının mucidi Collins'in hayatını konu edinen filmde, 1921'de Londra ile imzaladığı anlaşmayı yoldaşlarına kabul ettiremeyen Collins'in, kendi eğittiği IRA birimleri tarafından pusuda öldürülmesiyle, sanki sürmekte olan barış çabalarından ezik ve yenilmiş çıkacak Sinn Féin'in lideri Gerry Adams'ın sonu işaret ediliyordu. Clinton ziyaretinin arkasından Cumhuriyetçilerin Belfast'taki sağlam kalelerinden Andersonstown mahallesindeki bir duvar yazısı dikkatleri çekecektir. Adams, Collins'i hatırla. Bu sloganın uzayan barış sürecinden memnun olmayan alt kadroların marifeti olduğu açıktır. Slogan Sinn Féin görevlileri tarafından acele olarak silinecektir. Cumhuriyetçi hareket içindeki bir bölünmenin barış sürecinin sonu olacağı açıktır. Bu yöndeki her gelişme, hele hele Adams'ın öldürülmesi ihtimali, barış süreci içindeki herkesin korkulu rüyasıdır. Adams'ın yokluğu ya da yerini sertlik yanlısı liderlerden birinin alması tüyleri ürperten bir senaryodur. Toplantıların nasıl yapılacağı konusunda Dublin'in getirdiği bir öneri ise, çıkmaza girildiğinin açık delili olacaktır. Öneri tarafların aynı bina içinde ama ayrı odalarda toplanması, Londra ve Dublin'den gelecek ara bulucuların odalar arasında mekik dokuyarak çözümün bulunmasıdır. Taraflar bir masanın çevresinde birlikte oturmayı reddetmektedirler. Belfast'taki bir açık hava toplantısında Gerry Adams'ın sözleri Cumhuriyetçiler tarafından İra'yı geri getir sözleriyle kesilir. Adams'ın cevabı bildiğiniz gibi İra zaten gitmiş değil olur. Ertesi gün bu cevap Batı Belfast'ın Katolik mahallelerinde duvarlara yazılır. Şubat 96'da ateşkesin ilanından 17 ay 9 gün sonra Londra'nın övünçle inşa ettiği yeni mali merkez Dockland bölgesinde İra tarafından bir kamyonla getirilmiş bomba yerinde saymakta olan barış çabalarını Thames Nehri'nin sularına gömer. İpin üzerinde yürüyen ve değneğin bir ucunda birlikçileri, diğerinde cumhuriyetçileri taşımayı deneyen Londra, patlayan bombadan şaşkına dönecektir. Milyonlara mal olan gizli servis ve anti-terör şubesi, ateşkesin bozulacağına dair hiçbir belirti almamıştır. Bunda Kuzey İrlanda ile ilgili bir koordine toplantısına gitmekte olan 25 ileri gelen istihbarat görevlisinin ve politik analizcinin 94 Haziran'ında bir helikopter kazasında kaybedilmesinin bu kişilerin yerlerinin doldurulamamasının payı vardır. Yüzyıllarca dünyanın her köşesinde diplomasi cambazlığı yapmış olan Londra'nın ise ateşkesin bozulmasında hiçbir mazereti yoktur. İngiliz parti sistemi Kuzey İrlanda üzerinde non-partizan muhalefet getirmektedir. Londra'daki parlamentoda temsil edilen ana politik partiler, Kuzey İrlanda'da örgütlü değildirler. Krallığa ait olan bir bölgede örgütlü olan bütün politik partilerin ulusal değil bölgesel oluşu ve hiçbir zaman hükümette yer almamalarına rağmen bölgenin Londra tarafından doğrudan yönetilmesi, Batı demokrasisinin gereklerine terstir. Bu dönemde iktidarda olan Konservatif Parti, 1989 yılında bölgenin birkaç kentinde şubelerini açmış bile olsa cılız kalmıştır. Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi'nin ve diğer muhalefet partisi Liberal Demokrat Partisi'nin ise ölümleri ve bombaları kınamanın ötesinde bölgeyle ilgili görüşleri yok gibidir. Ateşkesin bozulmasıyla hareketlenmiş ve bölge üzerine politika üretmeye çalışıyor gözüken İşçi Partisi'nin gölge bakan Mo Moulam tarafından hazırlattığı ve Mayıs 96'da yayınlanacak olan değerlendirme önerileri ise hükümetin politikalarından fazla farklı olmayacaktır. Hükümetle görüş alışverişi yapıldıktan sonra yazıldığı açıktır. Demokrasinin gereği olan muhalif görüşler parlamentoda ses bulmaz. Dolayısıyla ateşkesin bozulmasında hükümet kadar muhalif partilerin de payları vardır. Geriye dönülmüştür. Birlikçi milletvekillerinin desteğiyle iktidarını korumayı hedef edinmiş konservatif hükümet tarihi bir fırsatı kaçırmıştır. Hükümet Sinn Féin ve Gerry Adams'a yönelik saldırılarla kendi hatalarını gizlemeyi çabalar, Adams'ın ateşkesin akıbetinden ve Dockland bombasından önceden haberi olduğunu iddia eder. Bu iddialara en iyi cevap Belfast Telegraph gazetesinden gelir. Eğer Sinn Féin'in bombadan haberi olmadıysa, barış görüşmeleri için taraf olarak seçilmesinin ne anlamı var? Bu Londra'nın ikilemidir. Adams, barış masasında yalnızca bölgedeki oy gücü %15 olan bir politik partiyi değil, 25 yıldır kraliyet ordusuna, polisine ve istihbarat birimlerine, yüksek teknoloji, propaganda ve baskı yasalarına, toplama kamplarına ve harcanılan milyonlara rağmen savaşa devam eden silahlı bir örgütü de temsil etmektedir. Adams'ın Dockland bombasından haberi olmaması, IRA üzerindeki kontrolünü yitirdiği ve Cumhuriyetçi Hareket'in ciddi bölünmelere gebe olduğu anlamına gelmektedir. Londra, IRA'yı barış masasına çekebilecek tek kişi olarak sivrilen Adams'ı ikiyüzlülükle suçlarken, Adams ve ekibi Dockland bombasının sorumlusu olarak Londra'yı işaret eder. 1975'teki ateşkesin örgüte büyük hasar vererek bozulmasından sonra, Londra, adadan çekileceğini resmi olarak beyan etmeden bir daha ateşkes ilan etmeyeceğiz, diyen Cumhuriyetçi Hareket'in aynı isimleri kendi ideolojik zeminlerini kaydırma ve örgütlerinde bölünme tehlikesine rağmen ateşkes ilan etmişler, fakat görüşme masasına bile oturamamışlardır. Dockland bombasının yarattığı yıkıntı kaldırılamadan, IRA Haziran'da Manchester'ın şehir merkezini yerle bir edecek bir bombalama eylemi gerçekleştirir.